Ayrım 18. İmparator Erol Toy. Sayfa 284. Fehmi Çok hükümeti düşürüyor. 17. Bir büyük gazetenin tanınmış bir yazarı birden Kıbrıs üzerine bir seri yazı hazırladı. Gazete yazıyı öteki gazetelerde, radyoda duyurdu uzun uzun. Günlerce reklamını yaptı. Hemen ardından bir başka gazete bu kez bir röportajın reklamına girişti. Başbakan büyük gazetenin yazı serisini okudu. Ardından bir furyanın başlaması üzerine gizli güvenlik örgütüne adadan rapor vermesini buyurdu. Verilen raporda Rum kesiminde her zamanki olağan koşulların dışında bir şey görülmediği bildiriliyordu. Kıbrıs, Atina, Londra ve Washington temsilciliklerinden bilgi istedi. Londra temsilciliği Shell şirketinin yeni petrol alanları arama izni istemeye hazırlandığından başka bilgi vermedi. Öteki temsilcilikler ise olağanüstü hiçbir şey görmediklerini bildirdiler. Birden yoğunlaştı Kıbrıs yayını. Gazetelerde başyazılar yayınlanıyor, hükümetin ilgisizliğine saldıranlar bulunduğu gibi kararlılığını savunanlar da çıkıyordu. İsmet Paşa gazeteleri izliyor, olayın ardındakini öğrenmek istiyor ama bir türlü kesin bir bilgiye sahip olamıyordu. Derken iş meclise sıçradı. Milletvekilleri soru önergesi üstüne soru önergesi sunuyorlardı. Kıbrıs haberlerinin yanında Shell kuyularından petrol çıktığı haberleri de yer aldı bir süre. Sonra Almanya'nın yeniden işçi isteğinde bulunduğu, Avrupa'nın bizim için bir kredi kurumu hazırlığında olduğu ve kıyılarımızın Avrupa turizm şirketlerince kapışılacağı haberleriyle dolup taşmaya başladı. Kıbrıs hep taze tutuluyor, hep kanayan bir yara gibi gösteriliyordu. Başbakan sıradan bir okuyucu durumuna gelmişti birden. Haberleri izliyor, kendince bir anlam vermeye çalışıyordu. Gizli örgüt her sorduğu soruya olağanüstü bir şey olmadığı yanıtını veriyordu. Petrol dairesi İngiliz şirketin yeni araştırma alanı isteğini kabul etti. Kısa bir süre sonra yeni kuyuların açıldığı haberi ve röportajları gazetelerde boy gösterdi. Hemen ardından gizli örgüt Rumların Noel'de bir şey yapabileceklerinden kuşkulandığını bildirdi. Ve birden Noel geldi. Rumların Türk kesimine geçip oradaki gözlemci güçten subaylar ve eşleri olmak üzere pek çok Türk'ü öldürdüğü haberiyle geldi üstelik. Başbakan hemen güvenlik kurulunu toplantıya çağırdı. Ortak partilerin kurulu üyesi bakanları genelkurmayla birlikte hemen eyleme geçilmesini savunuyorlardı. İsmet Paşa diretti. Güvenlik kurulunda başbakana karşı sert çıkışlar oldu. Diretiyordu İsmet Paşa. Bu işin niye buraya vardığını bir türlü çözememişti. Bu ansız baskının nereye varacağını da bilemiyordu. Bilmediği hiçbir işe girmezdi o. Ama güvenlik kurulu oy birliğiyle diretiyordu. Hemen eyleme geçip Kıbrıs'ı işgal etmek gerektiğinde birleşmişlerdi. Hava kuvvetleri komutanı çoktan uçağını atlamış, Kıbrıs'ın havadan bombalanma hazırlığına girişmişti. Güvenlik kurulu toplantıları sürerken deniz kuvvetleri tüm çıkarma işlemlerini bitirmiş, askerler İskenderun'da beklemeye başlamıştı. Bir türlü başbakandan buyurup gelmiyordu. Sonunda güvenlik kurulunun baskısına dayanamayan başbakan oy birliğiyle varılan karara, "Peki, bir deneyelim," diyerek katılmıştı. Tüm bu gürültü içinde bir tek işçi partisi "Kıbrıs bizim sorunumuz değil" diye yırtılmış, eskiden beri geliştirdiği tezini apaçık ortaya koymuştu. Savaşın boşunalığı yanında Amerika'nın engel olacağını da belirtmişti bir Kıbrıs olayına. Gazeteler bu bildiriyi hemen geri çevirdiler. İçlerinden bazıları gizli güvenlik örgütüne gönderdiler. Ola ki böyle bir zamanda bozgunculuk eden bu parti kapatılırdı. Uçaklar harekete geçtiler. İkinci kez uçmak için alana döndüklerinde Amerikan petrol şirketinin benzin vermekten kaçındığı haberi geldi. Hemen Shell ve Türkiye petrolleri gerekli benzini yetiştirdiler. Güvenlik kurulu büyük bir yenginin hazırlığındaydı. Başbakanı acele gören Amerikan Büyükelçisi Başkan Johnson'ın bir mektubunu verip hemen elçiliğe döndü. Ve mektubu alan başbakan toplantı halindeki güvenlik kuruluna geldi. Mektup okunmaya başladıktan sonra az önceki sevincin yerini büyük bir duş kırıklığı ve susku kapladı. Çünkü Başkan Johnson diplomatik dile hiç yakışmayacak kelimelerle ordunun elindeki savaş araç ve gereçlerinin kendilerinin olduğunu ve bunu onların izin vermediği bir amaçla kullanamayacağımızı, her şeye karşın kullanmaya kalkışırsak Kıbrıs karasularında görev yapan 6. filonun çatışmaya hazır beklediğini bildiriyordu. Oy birliğiyle savaş kararı alan üyeler susmuşlar, beyazlaşan yüzlerle İsmet Paşa'ya bakıyorlardı. İsmet Paşa, onuruna indirilmiş darbenin basıncı altında ezilmiş gibi büzüldü bir an. Sonra ağır ağır başını kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş açmamız gerekiyor arkadaşlar, dedi. Hemen gemileri askerleri bindirip eyleme geçmeliyiz. İki gün önce savaş çığlıkları atanlar birden suspus olmuşlardı. Öteki ortak partilerin bakanları genelkurmayın temsilcilerine bakıyor, İsmet Paşa'nın çıkışının nasıl engelleneceğini düşünüyorlardı. Genelkurmay Başkanı Sunay ilk baskının kaçırıldığı gerekçesiyle durumu yatıştırmaya yöneldi. Bakanlar hemen komutanın çevresinde birleşiverdiler. Direnmekte yalnız kalan İsmet Paşa, savaş kararında da yalnız kaldı. Karar sizindir, diyerek kalktı. Başbakanlığa gelerek Başkan Johnson'a cevabını yazdırdı. Amerikan elçisini çağırtıp gönderdi. Bu mektupta engellemenin biçimi ve baskının ağırlığını yeriyor, yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de buradaki yerini alır, diyordu. Gazeteler Kıbrıs sorununu biraz daha kurcalayarak unutulmaya bıraktılar. Birden ortak pazar sorunu ön aldı ve İsmet Paşa yeni bir dünyada yer almak amacıyla ortak pazar anlaşmasını imzaladı. Ana Muhalefet Partisi Başkanı'nın ölümü tam bu sıraya rastladı ve olağanüstü kongre hazırlığına girişilerek yeni bir başkan aranmasına başlandı. Fehmi yanında Supi Amerika'ya uçtu. Eski dostu Comer'le buluşmak amacıyla yapıyordu bu geziyi. Buluştular da. Yine yıllar önce buluştukları kulübün aynı odasındaydılar. Bu kez yalnızdı Comer. Üçü baş başa oturdular. Buzlu viskileri geldi. Ve daha onlar bir şey demeden söze girdi kurnaz diplomat. Bizim her şeyden haberimiz var. İsmet Paşa'ya bir alternatif arıyorsunuz. Biz de arıyoruz. Size güveniriz Fehmi Bey. Avrupa sermayesine kayarken bile oradaki şirketlerimizi yeğlediniz. Biliyoruz Avrupalılar egemen o şirketlerde. Ama bizim de payımız küçümsenmeyecek oranda. Ordu Yardımlaşma Kurumu'ndaki direnişlerinizi de biliyoruz. O nedenle size aykırı gelmeyecek bir adı desteklemek istiyoruz. Partinin şimdiki başkan vekili kolay çürütülecek biri. Üstelik önder olarak yetenekleri sınırlı. O yüzden konuşmak istedik sizinle. Yeni bir döneme giriliyor dünyada. Biz yeniden barış istiyoruz. Başkan Johnson geleceğini tehlikeye atarak bir sonuca ulaşmak dileğinde. Çünkü savaş rakiplerimizin işine yaramaya başladı. Özellikle de Çin'in. Bizim pazarlarımıza el atmak istiyorlar. İsrail Orta Doğu'daki durumumuzu sarstı. Çin, Afrika hatta Güney Amerika'ya sızma çareleri arıyor. Bir gerilemeyi durdurmak amacıyla kendiliğimizden durup hız almak düşüncesindeyiz. İlişkilerde direnme eğilimini konuşmuştuk sizinle yıllar önce. Ön alamıyorsak uyumak prensibindeyiz biz. Bu nedenle aşamanızda sizi desteklemekle yetinelim istiyoruz. Ne var ki pek çok taahhütlerimiz, bunun karşılığında pek çok ilişkilerimiz var. NATO'da ortağız, CENTO'da öyle. Üstelik Sovyetlerin çevresindeki özgür zinciri kırmak istemeyiz. Ne yazık ki son yıllarda Yunanistan ve sizde hoş olmayan gelişmelerle karşı karşıyayız. Orada solcular hemen hemen iktidar adayı. Sizde küçük bir kıpırtı halinde. İlk kez anayasal bir düzen içinde bulunmanın kargaşasını sürdürüyorlar. Solun geçmişi hep böyledir. Bir önderin ya da bir örgütün kesin disiplini söz konusu oluncaya değin, herkes bildiğini okur. Bildiğini okuyunca da her biri en doğrusunun kendi görüşü olduğunu savunur. Bunlar kısa zamanda güç kazanıp iktidar alternatifi olmalarını önler. Alabildiğine bölmek için her çareye başvurmalısınız. Eğer bu ortamı aşıp kısa zamanda tek fikir çevresinde toplanmaya yönelirlerse yine biz destek oluruz. Bizim bu konuda denenmiş, pek çok başarı kazanmış oyunlarımız vardır. Yeniden dağıtmak ve bölmek, birbiriyle vuruşur hale getirmek çok zor değil. Yeter ki kitleye indirgenmesin. O zaman bir iç savaş kaçınılmaz olur. Kitleye inmeden salt gençler ve küçük bürokratlar çerçevesinde kaldığı sürece bir solun bulunması size de yararlı. Çünkü politik görüş diye ortaya attıkları eleştiriler sizin işinize yarar. İşçi Partisi bizim karşıtımız olduğunu söylüyor. Siz Avrupa sermayesiyle anlaşıyorsunuz. Bu onlar için yeni bir formül bulma süreci demektir. İkilemler disiplinsiz grupları her zaman şaşırtır. Yine de boş durmamalısınız. Aralarındaki fikirsel ya da kişisel ayrılıkları körüklemelisiniz. Bizim oradaki adamlarımız bazı kitaplarda küçük değişiklikler yapmaktalar. Yayın alanında onları desteklemelisiniz. Bu küçük değişiklikler ezberciler için güç anlaşılır atılımlar meydana getirir. Ve gerçeği bilenlerin sesleri giderek kısılır. Hiçbir şeyde zamanı gelmeden davranmamak gerekir. Bunu siz de çok iyi bilirsiniz. Avrupa sermayesiyle işbirliği yapmanızda hiç sakınca yok. Yalnız bizim önerdiğimiz ortaklıkları da gelişip sürdürmelisiniz. Unutmayınız, Adalet Partisi'nin başına gelecek kişi yarının başbakanıdır. Biz Amerikalılar kahramanların salt tarih kitaplarında kalmasını severiz. İktidar koltuğunda oldukları sürece bizim için kuşkuyla bakılacak kişilerdir. Çünkü bunlar iktidarı bir egemenliğin simgesi olarak değil, kendi güçlerinin bir gölgesi olarak görürler. Öyle olduklarında da uyuşma ortamını her an uyuşmazlık ortamına çevirirler. İsmet Paşa zaten bir azınlık hükümetinin başında. Ama sanıyor ki tarihsel gücü seçimlere değin götürür onu. Ve bu güç seçimlerde başarı kazandırır. Hayır. Adalet Partisi'nin başına toparlayıcı bir kişi gelmelidir. Azınlık hükümetini devirmek güç değil. Sonra seçimlerde Adalet Partisi'ne yüklenildi mi, iktidar akıllı bir politikanın eline geçer. Oysa İsmet Paşa'nın ne yapacağı belli olmaz. Özellikle dış ilişkilerde. Çünkü adam kendini hala Lozan'da sanıyor zaman zaman. Olmadığını bildiği halde. Fransa'nın başına aynı nitelikte bir kahramanın gelmesi bizim işlerimize çok sekte vurdu. Tüm uluslardan önce Çin'i tanıyıp ekonomik ilişkilere girmesi, uluslararası pazarda hemen söz sahibi yaptı onları. Sizin sanayiniz yok. Olacağını, hele bizimkilerle rekabet edeceğini hiç sanmam. Ama dış politikanızda Avrupalılaşma gösterisi içinde bağımlı bir bağımsızlığı sürdürürseniz, biz sizin kanalınızla Orta Doğu'ya yeniden sızabiliriz. Dediğim bağımlı bağımsızlığı anladınız sanıyorum. Supi başını salladı. Görüntüde Avrupalı olacağız. Ürettiklerimizin markası Avrupalı olacak. Avrupalılar sizin karşınızda tutum takınıyorlar zaman zaman. Yakınlaşmanın dinamik gücü oluyorlar. Biz şirketlerde Avrupalı bir tutum içinde bulunurken politik ve askersel anlamda sizinle işbirliği içinde olacağız. Bu görüntü bir geçmişin zorunluluğu olarak ortaya çıkacak. İçerideki ulusçu ceryanları alabildiğince körükleyeceğiz. Ortak pazarla bağlarımızı sıkılaştıracağız. Ve sonra bir kargaşa doğarsa yeniden durum yargılaması yapacağız. Bir tek koşulu unutmamalısınız. İpler hep elinizde olmalı. Anladım, dedi Fehmi, anladım. Komer anlaşmaktan mutlu bacak bacak üstüne attı. Piposunu yakıp nefesledi sesli sesli. Siz kimi düşünüyorsunuz, diye baktı gözlerinin içine. Supi bir arkadaşından söz etti. Anlaşmanın kolay olacağı, zeki ve geleceği olan birinden. Birlikte eğitim görmüşler Amerika'da. Arkadaşlıkları çok eski. Hala da sürüyor. Üstelik biraderlerden. Komer gözünü kırptı, Supi'ye çevirdi bakışlarını. Evet, anımsadım, dedi. Şu bizim Demirel. Çok iyi bulmuşsunuz, destekleyin. Biz de destekleriz. Sonra seçim öncesi ve sonrasında da destekleyin. Zeki, çalışkan, dayanıklı bir gençtir. Pek iyi olur. Fehmi İstanbul'da indi uçaktan. Supi doğru Ankara'ya geçti. Eski arkadaşlarıyla konuşup durumu bildirmek amacıyla. Pek candan karşıladı onu arkadaşı. Oturdular baş başa, konuştular uzun uzun. Demirel işin güçlüğünü biliyordu, rakibinin gücünü de. Partinin kuruluşundan bu, önemli görevlerde bulunmuş olan rakibi delegeler üstünde büyük bir etkinin sahibiydi. Etkiyi kırmak hiç de kolay değildi. İlkin, benim adaylığım, dedi. İlkin olsa olsa ilerideki beceriksizliklerden yararlanmak için söz konusu olabilir. Eskiden beri koca reis adını alabilmiş biriyle başa çıkmak psikolojik olarak ilk elde mümkün değildir. Kazanmayı düşünmeyen, diye atıldı hemen Supi, yitirmeye koşulludur. Öyle şey olmaz. İlk kongrede kazanmalı, başa geçmelisin. İyi ama Ragıp Paşa pek ansız gitti, hazırlıksız yakalandık. Bunda hazırlığı olan Saadettin. Haklı olarak da benden çok önde. Ben hemen başlasam kampanyaya, ancak gelecek dönemde tanıtırım kendimi. Bak kardeşim, dedi yine Supi. Bu işte bizim kurallarımız işleyecek. Sorunu böyle almalıyız. Diyelim ki kongremizde 2000 delegemiz var. Ve sana 1001 oy gerekli. Tamam mı? Bunu biz temin edeceğiz. Sen fazlası için çalışacaksın. Anladım, dedi Demirel. Bir partinin iç işlerinde bunca etkin olduğunuzu sanmam. Bir politik kavgadır bu. Hiçbir kavga bir diğerinden ayrı değildir. Buraya gelirken yanımda getirmedim. Asıl senden liste istiyorum ben. Kongreye gelecek delegelerin listesini. Çok şirketlerinin, tüm ülkedeki temsilcilerinin ve bayilerin tutarı 4000'i geçti. Bunların en az 1000 tanesi sizin delegeniz olabilir. Kesin adları aklımda değil. Kongreleri iyi izlet. Delegeleri öğren ve acele bize bildir. Yetiştiremediğimizde buraya gelip söyleriz. Ayrıca basın var. En bağımsız kalemler bile Saadettin Bey'e seni yeğlerler. Bir de bizim dostlarımızı düşün. tümü sana çalışacaklar. Bunların etkisi bile olmasa oy açısından yeterli sayın var. Ancak yine de bu dar zaman içinde üstünlüklerini değerlendirecek yoğunlukta bir kamuoyu oluştur. Hele bir de seçilir seçilmez İsmet Paşa'yı devirdin mi, kamuoyu doğrulanmış olur. Seçimlerde nasılsa bizim parti kazanır. O zamanı beklemek daha iyi değil mi? Tam tersine. Seçim güvencesi İsmet Paşa'nın devrilmesiyle mümkün. Çünkü Gürsel'in durumu belli değil. Seçim öncesinde bunu anlamalı, kampanyayı ona göre düzenlemeliyiz. Anlıyorum, dedi Demirel. Şimdiye değin kongresini yapmış illerin listesi yanındaydı. Çıkarıp uzattı. Burada 900'e yakın delege var. Sanıyorum 1600'ü bulacak sonuçta. Supi hızla bir göz attı delegeler listesine. Bunların 650'ye yakını senin. Benim mi? Evet, çünkü bunlar bizim bayiler. Gerisini de hemen bildir. Ben bu listeyi alabilir miyim? Elbette, ben bir tane daha edinirim. Tamam, şimdiden kutlarım kardeşim. Listeleri yakın biriyle yolla. Kardeşimle yollarım. Oldu, hoşça kalın. Komer'in Ankara'ya atandığını bildiren gazeteler hemen ardından yeni bir efsanenin üretimine girdiler. Köyünde çobanlık yapan bir yoksul çocuğunun parti başkanlığına adaylığıydı efsanenin temel öğesi. Bir yandan köylü çocuğunun geçmişi, Keloğlan masallarına taş çıkartacak, devlet kuşu özlemlerini gıcıklayacak bir biçimde dile getirilirken, öte yandan tanışma toplantısında eli cebindeki Amerikan elçisiyle yakın ilişkilerinden söz ediliyordu. En büyüğünden en küçüğüne tüm gazeteler tüm sayfalarını ona ayırıyor, efsane üstüne efsane anlatılıyordu. Koca reis, yıllardır birlikte kavga verdiği arkadaşlarından oluşan delegeler çoğunluğundan güvenli, kampanyanın gücüne bakıyor. Hemşerisi göklere çıkarılırken kendisinin yerilmesi giderek sinirlerini bozuyordu. Olası değil bu. O koskoca bir partinin tüm yetkilerini elinde topladığı halde basının bu tutumu yüreğini çürütüyordu. Anlaşılıyordu ki egemen güçler kendisini istemiyor, özellikle büyük tüccarlar ona güvenmiyorlardı. Hemen yakın arkadaşlarını eyleme geçirdi. İstanbul, Ankara, İzmir odalarının yetkililerine güvence verdi. Tümü baş salladılar. Ama ne olur dediler, ne olmaz. Gelen yanıtların tümü, biz tüccar ya da sanayiciyiz, politikaya karışmayız oluyordu. Koca reis o gruptan onay alamayacağını anladı. Hemen delegeler arasında araştırmaya girdi. En yakın dostları ellerinden tutup partici yaptığı kişilerdi delegelerin çoğu. Bundan hiç kuşkusu yoktu. Ama başında bulunduğu kongrelerde eleyerek seçtiği delegelerin bile birden yön değiştirdiğini görüyordu. Tam görmüyordu belki, seziyordu. Bir günde nasıl tutum değiştirir bu insanlar? Bilmese, tanımasa, güvenmese delege olmazlar. Buna karşı nasıl olur da böylesine aldanmaca içinde olur? Ya 1946'larda gençlik örgütlerinde birlikte eylemde bulunduğu kişiler var aralarında. Ya Demokrat Parti'nin ilk iktidarı döneminde birlikte davrandığı aynı düşüncenin ortak kavgasını verdiği kişiler. Ve onları kuruluşu döneminde Adalet Partisi'nde toplayan kendisi. Ragıp Paşa kime dayanarak parti kurabilirdi? Evet, bir kitle var ama kitleyi kandırmak öylesine kolay mı? Koca reis ve arkadaşları değil midir o kitlenin Adalet Partisi'ne yönelmesini sağlayan? Bilinmeyen soruların arasında bocalıyor. Bocaladıkça sinirleri bozuluyor ve elindeki bir belgeyi açıklayıveriyor. Bu, Demirel'in mason olduğunu göstermektedir. Hemen yeni bir kampanya başlıyor. Belgenin doğruluğu, sahteliği üstünde tartışmalar alıp yürüyor. Oysa koca reis, Demirel'in hem kentlisi hem okul arkadaşıdır. Birbirlerini çok iyi bilmektedirler. Daha partiye onu getirirken başkanlığa hazırlanmasını söylemiştir. Sonra yine onun etkisiyle kendini hazırlamıştır. Ne var ki daha güçlü bir rakibi önleme oyunu olduğunu sonradan anlamıştır koca reis. Kongrenin toplandığı gün Demirel elinde tuttuğu bir küçük pusulaya baktı. Buna göre kampanya başarılı geçti. Kongreye katılan 1500 delegenin 846'sı Demirel'e oy verecektir. Bir başka belge ise Demirel'in mason olmadığını açıklamaktadır. Kıran kırana güreş başladığı gibi biter. Karşılıklı söyleyiler birbirini suçlamalara varmadan seçimler sona erer ve Demirel 843 oyla başkan olur. Supi kendisini kutlarken özür dilerim der. O 3 oyun sahibi bir küçük trafik kazası nedeniyle hastaneye yattıklarından gelemediler. Demirel ödevi alıp ilk kutlamalar sona erer ermez eyleme geçti. Mecliste oylarıyla çoğunluğu oluşturup sözleriyle İsmet Paşa'nın azınlık hükümetini destekleyen parti başkanlarıyla yoğun bir söyleşi kampanyasını açtı. Amacı bütçe sırasında hükümeti düşürmek, yepyeni bir koalisyon oluşturmaktı. Parti başkanları ilkin kuşkuyla baktılar Demirel'e. Siyasal yaşamın tepesine bir çığ gibi düşen bu genç adam ne yapmak istiyordu? O tek isteğinin İsmet Paşa'ya ve partisine seçim kazandırmamak olduğunu savundu. Eğer seçimlere onun iktidarında gidilirse hıncını yanlarına komayacağını işliyordu. Öyle ya, o tam Amerika gezisindeyken düşürmemişler miydi onu? Ve bilmiyorlar mıydı ki İsmet Paşa bekler ve mutlaka acısını çıkartır? Öyleyse iktidar olma gücünü elinden almak gerekliydi. Diledikleri oranda sandalye vermeye hazırdı Demirel. Yeter ki anlaşmaya varıp hükümeti düşürsünler. Aynı mirasın paylaşıcıları olduğu savundaki partiler Demirel'in sağlam mantığı karşısında birleşiyorlardı. İsmet Paşa oluşumu kuşkuyla izliyor, birleşme gerçekleşirse iktidarın elden gittiği inancına alışmaya çalışıyordu. Damadının hazırladığı ve bir gazeteci arkadaşına sordurduğu bir soruyu yanıtlarken tehdide götürdü işi. Paşam, muhalefet partilerinin bütçeye kırmızı oy verecekleri söyleniyor. Bütçe geçmezse sizin tutumunuz ne olacak? Bütçe geçmezse giderim. Birleşenlerde bir çözülme belirdi. Oysa Demirel ellerini ovuşturuyordu. Tümü biliyorlardı ki İsmet Paşa kendi kişiliği üstünde oynamaktadır. O tarihe büyük bir önder olarak geçme hevesindedir. Bu nedenle hem tehdit ediyor onları hem de güvence veriyor. Böyle bir güvence bir daha ele geçmez. Yeni bir dolaşım furyası alıp yürüyor. Ve gazeteler Demirel'in her yaptığını olduğundan çok daha büyük göstererek sunuyorlar kamuoyuna. Sonunda bütçe geliyor ve kırmızı oylar İsmet Paşa'yı yeniyor. İp kopmuştur. İsmet Paşa sözünde duran kahramanların acıklı isteksizliğiyle Gürsel'e başbakanlığı bıraktığını bildirmeye gidiyor. Çankaya hemen Demirel'i çağırıp durumu konuşuyor. Paşa'nın elini öpen Demirel yeni bir hükümet kurmanın yararlarını anlatıyor Gürsel'e. Ve tarafsız bir başbakanın çevresinde halk partisiz bir koalisyonun demokratik gelenekle daha sağlam bir biçimde bağdaşacağını ispatlıyor. Bağımsız başbakan adayı da hazırdır. Eski senato başkanı Suat Hayri Ürgüplü. Pazarlıklar önceden kotarıldığı için sanıldığı gibi gök kubbe yıkılmıyor. Hükümet kurulup güven oyu alarak iş başına geçiyor. Artık tüm hazırlıkların seçimlere yönelmesi kaçınılmazdır. 18. ayrımın sonu. Sayfa 298.